Ayrım 5, rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu, sayfa 56. Evet, akşam olmak üzereydi. Sabahtan beri yemek bile yemeden çalışmıştı ama bitmişti nihayet. Ülkenin en büyük turizm şirketlerinden birinin yemekhanesini çalıştırmaya taliptiler ve teklif mektubunu yazmak da ona düşmüştü. Arkasına yaslanıp gerindi. Tavandaki beyaz ışık gözlerini aldı. Daha nereye kadar sürecek bu tatsız iş diye düşündü. Ne zaman işinden sıkılsa emekli olacağı günleri hayal eder, sonra daha büyük bir umutsuzluk kaplardı yüreğini. Emekli maaşıyla geçinebileceksin sanki de, ömür boyu çalışmaya hükümlüsün oğlum, artık anla bunu. Birden çalışırken odasının kapısından başını uzatan satın almacı çocuk geldi aklına. İşi olduğunu, sonra gelmesini söyleyerek göndermişti. Telefonu kaldırıp sekreterini aradı. Ziya bana gelsin. Severdi Kerata'yı. Hataylıydı. Yıllardır İstanbul'da okumasına, çalışmasına rağmen şivesini tamamen düzeltememişti. Ama yakışıyordu fırlamaya. Şeytan tüyü vardı zaten. Bir güldü mü bembeyaz dişlerini görüp de etkilenmeyecek insan yoktu. Kapı çalındı. Buyurun diye seslendi adam. Gelen Ziya'ydı. Söyle Ziya. Abi rahatsız ettim. Acelesi yoktu gerçi. O zaman işim vardı oğlum, geç otur. Nedir mesele? Ziya saygıda kusur etmemeye özen göstererek masanın önündeki misafir koltuğuna ilişti. Mesele yok abi. Evleniyorum da onun için şey etmiştim. Aferin lan, nihayet hayırlı bir iş yapacaksın ha diye sevincini belli etti. Kısmet olursa abi. Davetiye mi bırakacaktın, ver bakayım. Yok, davetiyeyi sonra getireceğim de başka bir şey diyecektim. Çekinme oğlum. Söyle, avansa ihtiyacın var değil mi? Söyleriz patrona. Para değil de nikah şahidim olur musunuz diyecektim. Hoppala, yok mu oğlum senin benden daha afili bir büyüğün? Estağfurullah abi, o nasıl söz, sizden afilisi mi olur? Adam bu sözleri duyunca gevrek bir kahkaha attı. Hoşuna gitmişti. Nasıl da işini biliyordu hergele. Tamam tamam, nasıl istersen öyle yaparız. Sen tarihi söyle yeter. Sağ ol abi, bir de... Bir de arabanızı gelin arabası yapabilir miyiz? Benim külüstürden gelin arabası olursa al yap tabii. Sağ ol abi. Söyle bakalım, kimmiş bu kız? Tanımazsın abi. Şenler Gıda'da muhasebeci. 3-4 yıldır görüşüyoruz. Sonunda siz de evlerin baskılarına dayanamadınız yani. Yok, ondan değil. Masrafları azaltalım dedik. Nasıl yani? O da yalnız yaşıyor benim gibi. Ailesi Manisa'da. Onun aldığı da benim aldığım da kiraya, elektriğe, doğalgaza, apartman aidatına gidiyor ayrı ayrı. Baktık olacak gibi değil, evlenelim dedik biz de. Olur mu öyle evlilik oğlum, aşık değil misin sen bu kıza? Sevmiyor musun? Sevişiyoruz abi. Aşık mısın değil misin? Hiç düşünmedim valla. Peki o sana aşık mı, seviyor mu? Bilmem abi, hiç söylemedi. Hayda! Hiç korkmuyor musun oğlum? Ya 2 gün sonra senin seveceğin başka bir kız çıkarsa karşına? Ya o başkasını severse? Böyle yuva kurulur mu? Üniversite mezunu adamsın, çocukluk yapma. Yırtarız kontratı, olur biter abi. Adam şaşkınlıktan söyleyecek söz bulamadı. Şu gençleri anlamak da mümkün olmuyordu artık. Nerede kalmıştı kendi gençliğindeki aşk evlilikleri? Günlerce bakışmalar, sonra tanışma faslı, adres alıp mektup göndermeler, şiir aşamasına terfi, el ele tutuşma, ilk öpücük, sarılıp yürüme, sonra mutlu hayat planları, çocuk sayısında anlaşamamın numaraları. Adama bak, nikahtan resmen kontrat diye söz ediyor. Kızın anası babası ne diyor bu işi? Ne desinler, seviniyorlar. Bizimkilere de haber verdim, memnun oldular. Ne diyelim, hayırlı olsun. Hayat sizin hayatınız. Ama ben yine de iyi düşünün derim. Çok düşündük de abi. İkimizin de kiralarına zam gelince artık bitirelim şu işi dedik. Ziya teşekkür edip çıktı. Televizyonu açtı adam, mesai saatinin bitmesini beklerken. Ekranda şiddetli bir pazarlık vardı. Yaşlıca kadın paravanın öteki yanındaki adamla evlenmek için istediklerini sıralıyordu bir bir. Evi benim üstüme yapacak mısın? Araban var mı? Tatile gidecek miyiz? Hani evlilik kurumu kutsaldı diye düşündü bir an. Yaşlılara göre sosyal güvenlik, gençlere göre de tasarruf muydu yoksa? Yani tamamen parasal kaygılarla mı evleniyordu insanlar? Ayağa kalktı, giyinip garaja indi. Şoförlerden birinin arabasını getirmesini beklerken kulübenin yanındaki banka çöktü. Cüzdanını çıkarıp karısının fotoğrafına baktı uzun uzun. Gülen yüzünü okşarken mırıldandı. Benimle bugün tanışsaydın, kira kontratını bölüşmeye evet der miydin? 7 günah. Bütün gün Bakan Bey'in peşinde koşmaktan yorgun düşmüştü. Önce yabancı bir heyeti kabul etmişti Sayın Bakan, sonra bazı büyükelçilerle öğle yemeği yemişti. Ama esas öğleden sonra katıldıkları konferans önemliydi kendisi için. Çünkü Bakan Bey'in yaptığı konuşmanın metnini o hazırlamıştı. Tam 3 gün çalışmıştı 45 dakikalık konuşma için. Dünya barışının sağlanmasında Türkiye'nin rolü. Allah'tan bu kez çok takılmamıştı okurken Bakan Bey. Kaç defa rica etmişti kendisinden, Sayın Bakanım hiç değilse arabada bir kez okusanız metni, hem böylece katılmadığınız yerleri düzeltme olanağınız da olur. Benim okumama gerek yok, Ali Bey okusun yeter diyordu her defasında Sayın Bakan. Ali Bey bakanın baş danışmanıydı, söylenenlere göre cemaatten de kardeşi. Bakan Bey ile göreve gelmiş, danışmanların 8'ini gelir gelmez kovmuştu. Kadınlarla tokalaşmaz, badem bıyığını asla uzatmaz, bakanlıktaki uçanı kaçanı bilirdi. Bunun için stratejik yerlere kendi adamlarını yerleştirdiği söylenirdi. Bir keresinde okuldan eski solcu bir arkadaşı ziyaretine gelmişti. "Hayrola beyefendi, komünistler ne istiyormuş sizden?" diye hesap bile sormuştu Ali Bey. Bakan Bey'in önemli toplantılarda, açılışlarda, ziyaretlerde, basın toplantılarında, yabancı heyet kabullerinde yapacağı bütün konuşmaları kendisinin de aralarında bulunduğu danışmanlar hazırlar, bu konudaki görev bölümünde Ali Bey yapardı. Ve elbette bütün metinleri ilk önce o okurdu. Dikkat ettiği iki temel konu vardı. Dil, kesinlikle Öztürkçe ve çok sade olmayacak, aralara Arapça ve Farsça terimler serpiştirilecekti. Yaratmak, yanıt, örneğin düş, ilişki gibi sözcükleri kullanmak kesinlikle yasaktı. Sözcük de doğal olarak. Yaratmak Allah'a mahsustu ve yazılamazdı. Bu sözcüklerin üzerine çizer, cevap mesela rüya, temas, kelime diye yazarak kendine göre düzeltirdi. Bir de ne yapıp edip bakanlığın özellikle İslam alemiyle sürdürdüğü temasların verdiği başarılı neticeleri sokuştururdu. Konuşma Bakan Bey'in uzak doğu ülkelerinden birine gerçekleştireceği ziyarette bile yapılacak olsa bu fark etmezdi. Ali Bey bir yerlere İslam alemiyle sürdürdüğümüz temasların verdiği başarılı neticeleri de eklemiş olurdu. Elbette uzak doğulara şaşkın şaşkın bakmak kalırdı. Tam 33 yıl olmuştu mülkiyeyi bitireli. Maarif Koleji'nden mezun olduğunda gideceği üniversite konusunda kararsız kalmış, babasının eski bir konsolos olan arkadaşının ısrarıyla Mülkiye'yi birinci sıraya yazmıştı. İngilizcesinin iyi olması sayesinde de Mülkiye'den sonra 2 yıl master yapmıştı İngiltere'de burslu olarak. Döndüğünde Dışişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanmış ve yıllarca birçok ülkede ateşe yardımcısı, ateşe, müşavir, uzman müşavir, konsolos ve başkonsolos olarak çalışmıştı. Elbette iktidar değişikliklerinde Ankara'ya çağrıldığı, kızağa çekildiği oluyordu. Ama siyasi görüşünü açığa vurmaktaki hüneri sayesinde kısa zamanda terfi ederek daha etkili bir göreve atanmayı başarıyordu. İyi yetiştirilmişti. Dünyanın neresine giderse gitsin, ülkesini gururla temsil edecek niteliklere sahipti. Protokolü çok iyi bilir, bu sayede ülkeler arasında ciddi krizlere yol açabilecek gelişmelere asla izin vermezdi. Son iktidar değişikliğinde Balkan ülkelerinden birinde başkonsolos olarak görev yapıyordu. Özellikle Türkiye'de başı derde giren hayat kadınları yüzünden iki ülke arasında yaşanan ciddi sorunların kazasız belasız atlatılması için çok emek harcamıştı. Sonra bir anda kendisini Ankara'da kızakta bulmuştu. Bakanlıktaki değişimi çok da yadırgamadı. Bu yüzden dikkat çekecek tepkiler göstermekten kaçındı. Devir bunların devri, elbette bildikleri gibi oynayacaklar diye düşündü. Bu uyumunun ödülünü de birkaç yıl sonra bakan danışmanlığına atanmakla aldı. Artık Bakan Bey'in tüm dış gezilerine katılıyor, üst düzey toplantılara giriyor, Türkiye'nin batılı kimliğini bir kenara bırakarak ılımlı İslam ülkesi olma yolunda hızla ilerlemesine tanıklık ediyor, hatta katkıda bulunuyordu. Bu yüzden de karısı başta olmak üzere yakın çevresinin "Değiştin sen, bunlarla nasıl çalışıyorsun?" eleştirilerine hedef oluyordu. Oysa hiçbiri anlamıyordu ki diplomasi sanatının temeli zaten değişime ayak uydurmaktı. Üstelik o hem mülkiyede okurken hem de uzun meslek hayatı boyunca bu sanatı çok iyi öğrenmişti. Babası bir süredir hastaydı. Karısı da onun bakımına yardımcı olmak için İstanbul'daydı. Evdeki sessizlik canını sıktı. Biraz televizyondaki tartışma programıyla oyalandı, sonra televizyonu kapatıp CD çaların uzaktan kumandasını eline aldı. Birkaç hafta önceki Prag ziyareti sırasında izlediği sokak çalgıcılarının CD'sini dinlemeye başladı. Önce uzun bir keman solosu doldurdu salonu, sonra da saksafon çaldı. Bir bardak viski koydu kendi kendine. Buz ekleyip ışıkları söndürdü, camın önüne gidip sokağı seyretmeye başladı. Asala saldırılarının had safhaya ulaştığı günlerden kalma bir alışkanlıktı bu. Ne zaman camdan bakacak olsa ışıkları söndürürdü. El ayak ne kadar da çabuk çekiliyordu Ankara'nın ara sokaklarından. Sokak lambasından aşağıya doğru koni şeklinde düşen beyaz ışığa takıldı gözü. Tiyatrolarda kullanılan nokta spotlar gibi dairesel bir ışık veriyor ve sadece düştüğü yeri aydınlatıyordu. Kendisini o ışığın altında Brecht'in yazdığı Küçük Burjuva'nın 7 Ölümcül Günahı'ndaki dansçı olarak düşledi. Para kazanıp memleketteki ailesine bir ev yaptırmak için büyük kente gelen bir adamın öyküsüydü bu. Büyük kente geldiğinde satabileceği tek şey yanında getirdiği 7 küçük tabloydu. Konuşma yok denecek kadar azdı, şarkı ve dans şöleniydi eser. Katolik anlayışına göre kişiyi Tanrı'nın merhametinden yoksun bırakan ve onu ebedi lanete uğratan 7 ölümcül günahı simgeliyordu adamın satmak istediği tablolar. İffetsizlik, tamah, öfke, acımasızlık, kıskançlık, gurur ve doymazlık. Bertolt Brecht bu temel günahlardan yola çıkarak küçük burjuvaları nasıl da şiirsel bir dille eleştirmeyi başarmıştı. Perdeyi kapadı. Işıkları yakıp biraz da gerçek hayata dönelim dedi. Bilgisayarını açtı, e-postalarına göz attı. Çoğu spamdi, sildi. Biri İstanbul'daki eşinden geliyordu. Canım, hani son zamanlarda Atatürk'le ilgili yazılan bütün kitaplar, çekilen belgeseller onun insani yönünü anlatmak için hep içki sofralarından söz ediyor ya. İlişikteki yazıyı Seul Ateş'e yardımcımız Hayri Bey'in eşi göndermiş. Ben çok etkilendim. Bakalım sen neler hissedeceksin. Bu arada baban gayet iyi, merak etme. Hafta sonu bekliyoruz. Seni çok seviyorum. Nesrin. Nesrin'in gönderdiği ileti iki satırlık bir telgrafın yarattığı bilim adamı başlığını taşıyordu. Tıkladı ve okumaya başladı. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğum sıralar okul duvarında bir ilan gördüm. Avrupa'ya talebe yollanacaktır. Allah Allah dedim. Ülke yıkık dökük, her yer virane. Lozan yeni imzalanmış. Bu durumda Avrupa'ya talebe gönderiliyor. Oldukça lüks gelmişti bana bu. Yine de bir şansımı denemek istedim. 150 kişi içinden 11 kişi seçilmişiz. Atatürk benim ismimin yanına Berlin Üniversitesi'ne gitsin diye yazmış elleriyle. Vakit geldi, Sirkeci Garı'ndayım ama kafam çok karışık. Gitsem mi, kalsam mı? Beni orada unuturlar mı, para yollarlar mı? Tam gitmemeye karar verdiğim, geri döndüğüm sırada bir post müvezzi ismimi çağırdı. Mahmut Sadi, Mahmut Sadi, bir telgrafın var. Benim, dedim. Telgrafı açtım. Aynen şunlar yazıyordu. Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz. İmza Mustafa Kemal. Okuyunca düşündüklerimden olağanüstü utandım. Şimdi gel de gitme, git de çalışma, dön de bu ülke için canını verme dedim. Düşünün 1923'te o kadar ismin arasından 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne hissettiğini sezebilen, ona göre telgraf çeken bir liderin önderliğinde bu ülke için can verilmez mi? Çok başarılı oldum. Ülkeme alev olarak döndüm. Önce İstanbul Üniversitesi Genel ve Beşeri Fizyoloji Enstitüsü'nü kurdum. Kürsü başkanı oldum. Daha sonra ülkemin başbakanlığını yaptım. Ben kim miyim? Ben sadece iki satırlık bir telgrafın yarattığı bilim adamı, Ordinarius Profesör Doktor Sadi Irmağım. Bilgisayarın karşısından uzun süre kalkamadı. Aslında yıllar önce de okumuştu bu anıyı ama bu kadar etkilenmemişti. Nesrin bu e-postayı göndererek mesaj mı veriyordu yoksa kendisine? Saate baktı, çok da geç değildi. Karısının cebini çevirdi. Okudum canım, dedi. Çok etkilendim. Ama sen bana bir şey mi demek istedin? Ben sana aslında yıllardır bir şey diyorum, dedi kadın. Ama sen duymuyorsun. Kararlı bir ses tonuyla sürdürdü konuşmasını. Ailen seni bugün yaptığın işi yap diye mi okuttu? Neden inandığın değerleri ve idealleri yıkmak, yok etmek isteyenlerle birliktesin? Sonra da indirici darbeyi vurdu. Sen bu yüzden mi alev oldun? Önce telefonu, sonra bilgisayarı kapattı. Kanepeye uzanıp saatlerce düşündü. Paltosunu giydi, bir kitap, boş bir kağıt ve kalemini alarak evden çıktı. İleride duran bankı, beyaz ışıklı sokak lambasının altına sürükleyip oturdu. Bir an bile düşünmeden kağıdı kitabın üzerine yerleştirdiği, bildiği tüm Öztürkçe sözcükleri kullanarak emeklilik dilekçesini yazdı. Sonra iki kolunu bankın arkasına atarak beyaz ışığa doğru başını kaldırdı ve ya birileri duyarsa diye endişe etmeden son tiradını attı. İffetsizlik, tamah, öfke, acımasızlık, kıskançlık, gurur ve doymazlık. Yedi günah, yedinize de elveda. Diplomasi de bu oyunda burada biter. Ve perde. Yıllar sonra ilk kez huzurluydu. 5. ayrımın sonu, sayfa 67.